Ayrım 10.
Uzak Doğum sayfa 101. Sular Ülkesi. Çok çok eskiden Sular Ülkesi diye bir ülke varmış. Bu ülkeye Ejderha Kral Naga hükmedermiş. Ejderha Kral'ın güzeller güzeli bir kızı varmış. Babasının en değerli varlığı, biricik çocuğu, hükümdarlığın geleceğiymiş. Sulardaki en beyaz köpüklerden daha da beyaz. Bir damla sudan daha da şeffaf, suların mavisinden daha da mavi bir kız. Adını bilmiyorum, olsa olsa bir içim su olabilirmiş. Günün birinde genç kız, babasının hükmettiği sular ülkesinde kayığıyla dolaşırken korkunç bir fırtınaya tutulmuş. Dev dalgalar minicik kayığı bir gökyüzüne yolluyor, bir suların dibine yuvarlıyormuş. Kayık bir yana, genç kız başka bir yana savrulmuş. Kabaran, öfkelenen sular tam genç kızı yutmak üzereyken, genç bir Brahman, yakışıklı mı yakışıklı, yiğit bir delikanlı, kızı dalgaların elinden alıp çekivermiş. Ve bunu bilemeyecek ne var? Ve o an birbirlerine aşık olmuşlar. Birbirlerinin olmuşlar ve evlenmişler. Ejderha Kral Naga, kızını kurtaran delikanlıyı bağrına basmış. Genç çift, düğün armağanı olarak ne vereyim diye düşünürken, aklına müthiş bir fikir gelmiş. Ülkeyi kaplayan tüm suları içmeye karar vermiş. Ama bir de koşul ileri sürmüş. Sular ortalıktan çekilince, meydana çıkacak toprağı ekmelerini istemiş. Gençler Naga'nın dileğini ya da koşulunu kabul etmiş. Ejderha Kral suları içmiş ama hepsini değil, birazını bırakmış. İşte o kalan sular Mekong nehrini oluşturmuş. Laos'un kuzeyinden girip tüm ülkeyi döne döne dolaştıktan sonra güneyden ülkeyi terk eden Mekong, Laosların deyişiyle nehirlerin anası ya da ana tanrıça. Laos'tayım. Zaten Mekong nehrinin bu öyküsünü de Laoslular anlattı. Mekong nehri Laos'a kuzeyden Çin sınırından giriyor, ülkeyi sarıp sarmalayıp önce Burma-Laos sınırını, sonra Tayland-Laos sınırını oluşturuyor ve bu ülkedeki serüvenini tamamlamış olarak güneyden Kamboçya'ya geçiyor. Takıldım ana tanrıçanın peşine gidiyorum. Kah durgun mu durgun akıyor ya da akar gibi yapıyor, kah coşa çağlaya çoğala alıp başını gidiyor, ona yetişemiyorum. Mekong Nehri ile bu ne ilk ne de son buluşmamdı. Onunla en büyük dostluğu Vietnam'da kurmuştum. Zaten Vietnam kanıma girmemiş, aklımı çelmemiş, yüreğime sevda düşürmemiş olsa Laos'ta neşim neydi? Ama Vietnam'a sevdalandıktan sonra komşusunun gölgesinde yaşayan Laos'a gelmemek olmazdı. Verdim kulağımı ana tanrıça Mekong nehrinin sularına. Bir çırpıda söyleyiverdi. Laos, Laoların ülkesi demek. 14. yüzyıla dek feodal krallıklarla, prensliklerle doluydu bu ülke. Bir Lao prensi, Kemer prensesiyle evlenip krallıklarını birleştirdi. 1 milyon filin krallığını, yani Laos'u kurdu, 1353'teydi, dedi. Doğrusu bu yer Laos'ta kaldığım sürece uçsuz bucaksız doğada değil milyonlarca bir tane bile file rastlamadım. Filler bir yana, Laos'ta insana da rastlamak zor. Zaten ülkenin en dikkat çekici özelliklerinden biri bu. Dünyanın bu ucundaki nüfus patlaması burada söz konusu değil. 200 bin kilometre karelik koca ülkede topu topuna 4,5 milyon insan yaşıyor. Bunların 4-500 bini iki kentte, başkenti Vientiane ve kuzeydeki Luang Prabang'da toplanmış. Gerisi dağlarda, ormanlarda, göl ve nehir kıyılarındaki köylerde. Ama Laos'un büyüsü de bu işte, muhteşem bir doğayla, insanoğlunun iççeliği. Gelin görün ki coğrafyanın nimetleri ile tarihin nimetleri her zaman örtüşmüyor. Yüzyıllar boyunca Siyam krallıklarının istilasına, Kemer saldırılarına uğramış Laos. 14. yüzyılda Fransa tüm Çin Hindini hızla sömürgesi haline getirirken, Siyam krallığı harika bir manevrayla Laos topraklarını Fransızlara verivermiş. Fransız sömürgesine dönüşen ülke, 2. Dünya Savaşı'nda Japon istilasına uğruyor. Lao Issara ve Patet Lao sözleri o tarihlerden kalma. Bugün bile bir dua gibi söylenen bu sözcükleri, Özgür Lao ve Lao milleti demek. İlki kralcıların, ikincisi komünistlerin sloganı olsa da, o dönemde uzlaşmaya varıp bağımsızlığı elde etmeyi sağlamış. 1953'te bağımsızlık, 1954'te Cenevre Anlaşması'na göre Laos tarafsız ülkeler arasında yerini alır. Daha 1950'lerin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri buraya asker yığmaya başlamıştı. 61'de burası tarafsız ülkedir. Askerlerinizi çekin feryatlarına ABD ve Kuzey Vietnam kulaklarını tıkar. Ve Vietnam Savaşı. Benim gençliğimde Laos savaşın öteki adıydı. Gizli, pis bir savaştı bu. 1964-1973 yılları arasında Amerika'nın buraya yağdırdığı bomba miktarı, Laos'a savaş tarihinde en çok bombalanan ülke unvanını kazandırdı. Kitaplar bu 9 yılda buraya 2 milyon ton bomba yağdığını yazar. 1975'te Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti kuruldu. O gün bugün istilaların, bombaların yaraları sarılıyor. 1990'da yeni bir anayasayla sosyalist sözcüğünü anayasadan çıkardılar. Ülkeyi karma bir koalisyon hükümeti yönetiyor. Kendi deyişleriyle eski tüfekleri yönetimden uzaklaştırdılar. Kapıları dış yatırımlara, yabancılara açtılar. Bangkok'tan bir saatlik bir uçak yolculuğuyla Laos'un başkenti Vientiane'ye varmıştım ki ana tanrıçaları yani Mekong Nehri kulağıma fısıldadı. Başkent Vientiane'de çok oyalanma, gel kuzeye Luang Prabang'a çünkü Laos'un kalbi orada atar. Ben de öyle yaptım. Oysa bana kalsa Vientiane'deki içi dev fantastik heykellerle dolu kültür parkında daha günlerce kalabilirdim. Söz dinledim, yüksek dağları, yüksek platoları aştım. Kendimi daha da yüksek dağlarla çevrili, yüksek bir vadinin ortasında, bin bir tür yeşilin ve tropik ormanların arasında buldum. Ana tanrıça bütün bu yüksek dağları sularının aynasında derinliğe dönüştürüyor ve yeşilliği çoğaltıyordu. Çocuğunu kucaklayan sevecen bir anne gibi Mekong Nehri bütün kollarıyla sarıp sarmalamıştı Luang Prabang adlı bu yerleşim bölgesini. Gözüm tam yeşile alışmıştı ki yeşili yaran turuncular ve kırmızılar göründü. Yeşilin ortasındaki turuncu ile kırmızının dansını, bunların sarmaş dolaş oluşunu anlatabilmem için bir film kamerası olmam gerek. Ana tanrıça kırmızıları gösterip Afrika lalesi dedi ve ekledi. Bu çiçeklere biz ateş yıldızı da deriz. Onlar olmadan bir Laos düşünülemez. Bu çiçekler bombalara karşı bir şey yapamaz ama içimizi ısıtmaya yarar. Ağaçlarda açan kıpkırmızı çiçekler, ateş yıldızları tüm yolculukta bana eşlik edecekti. Turuncu için bir şey demesi gerekmiyordu ana tanrıçanın. Budist rahip ve öğrencilerin giysileri, Buda heykellerine ya da ağaçlara bağlanmış turuncu şeritler, turuncu kumaş parçaları en sık ormanda ya da nehrin orta yerinde bile karşıma çıkacaktı. Luang Prabang, ne biçim kent adı bu böyle? Ana tanrıça hemen açıkladı. Hani feodal prenslikleri birleştirip 1 milyon fil krallığını kuran 14. yüzyılda yaşamış Lao prensi vardı ya, hani bir kemer prensesiyle evlenmişti. İşte prensesin babası düğün armağanı olarak genç çifte Angkor'dan getirilen müthiş görkemli bir Buda heykeli vermiş. Altın bir Buda heykeli. Bu heykelin adıymış Luang, yani büyük ve asil. Prabang, yani kutsal imge. Buda'nın isimlerinden yalnızca biri ve Laos krallığının merkezine bu isim verilmiş. Anlaşılan Laos'ta kayınpederlerin düğün armağanı önemli bir yer tutuyor. Mekong Nehri'nin öyküsünü unutmadınız değil mi? Mekong Nehri ve başlıca kollarından olan Nam Khan Nehri'nin buluştuğu yerde kurulmuş Luang Prabang. 13. 17. yüzyıllarda krallığın başkentiymiş. Bugünlere gelince, Birleşmiş Milletler bu kenti tarihsel mekanlara ve doğaya saygısı nedeniyle Dünya Kültür Mirası ilan etti 1997'de. Bu olayın resmen kutlandığı gün Luang Prabang'daydım. Kurulan fuarda, fuardan çok iyi bir panayırı andırıyor diye, her yöreden, çevre köylerden gelmiş, farklı etnik gruplar el sanatlarını satıyorlardı. Kurulan çadırlar arasında rengarenk şemsiyeler, flamalar arasında orak çekiçli afişler görmek kimseye aykırı gelmiyordu. Buranın mimarisi Tayland'dan etkilenmiş. Tapınakların damları kat kat neredeyse yere kadar iniyor. Aşağıdan yukarıya doğru tüm formlar inceliyor ve müthiş bir hafiflik, uçuculuk, saydamlık kazanıyor. Sütunlar ağaçlara, ağaç dallarına özeniyor. Luang Prabang'a, bu yerleşim merkezine kent demeye pek dilim varmıyor. Nüfusu 40 bin ve topu topuna 2 ya da 3 ana caddesi var. En yüksek yapı 2 katlı ve kesinlikle ağaç boylarını geçmiyor. Ağaç deyince, kasabanın çevresi tropik ormanlarla çevrili ama içi de ağaçlarla kuşatılmış. Kasabanın tam orta yerinde ormanla ve elbet tapınaklarla, pagodalarla kaplı Pusi Dağı yükseliyor. Bugün Luang Prabang, geçmişin görkemiyle bugünkü yoksulluğunun, sessizliğinin arasında bir uyum bulmaya çalışıyordu. Ama asıl uyum insanlar, yapılar ve doğa arasındaydı. Ne yüzyıllar süren Siam'la savaşlar, ne kemer saldırıları, ne Fransız sömürgeciliği, ne de Amerikan bombardımanı bu uyumu bozamamıştı. Gel dedi ana tanrıça, önce Naga'yı, atamızı görelim. Naga yani ejderha kral. Onu görmek için fazla dolanmaya gerek yok. Her tapınağın, her stupanın önünde nöbet tutuyor. Ağzı tapınağın girişinde yılan gibi uzayan bedeni merdivenler, galeriler, teraslar boyunca kıvrılıyor ve yapının tepesinde dev bir kuyrukla sona eriyor. Naga bir zamanlar sular ülkesindeki tüm suları içmekle kalmamış, ileri sürdüğü koşulun yerine getirip getirilmediğini, toprağın ekilip ekilmediğinde de denetliyor şimdilerde. Ekilecek toprak o kadar az ki. Yalnız ejderha kral Naga'nın değil, tapınakların içinde ya da dışında Hint mitolojisine ait nice krallar ve yaratıkların üzerleri de hep ayna ve renkli cam parçalarıyla kaplı. Yakaladıkları ışığı çoğaltarak size geri yansıtıyor. Yeşilin içindeki tapınaklara girip çıktıkça yalnız Buda'yı değil, yüzlerce ruhu kutsayan stupalar ve turuncular da görüyorum. Ana tanrıça açıklıyor. Budizm geleceğimizi, ruhlar bugünümüzü korur. Budizm ile animizm bir arada yürüyor Laos'ta. Ülkenin %70'i dağlarla kaplı. Yaşamaya elverişsiz. Geriye kalıyor Mekong kıyıları, ana tanrıçanın kucağı. Mayıs-Ekim arasında muson yağmurlarıyla çoğala çağlaya kıyı yerleşimlerini sular altında bırakması, öteki zamanlarda çekile çekile en verimli toprakları sunması, çoğu yerde tek ulaşım yolu olması, kimi yerde canavar, kimi yerde kuzu kesilmesi, buradaki insanların yaşam döngüsünü belirliyor, evlerini, köylerini, fiziksel mekanları biçimliyor. Çevre tik ağacından geçilmiyor. Millet tik ağacından uzun mu uzun kayıklar yapıp salıyor ana tanrıçanın kollarına. Çoğu kamıştan, bambudan. Kimileri motorlu, kimileri motorsuz. Atladım bir kayıya, o köy senin, bu köy benim. Köy dediğim 5-10 hanelik. Evler hep ahşap ya da bambu. Damlar hasır. Ama hepsinde mutlak cinleri, ruhları ve Buda'yı yücelten turuncu bezlerle bezenmiş bir tapınak ya da birkaç kutsal ağaç var. Gel dedi ana tanrıça ve kendimi onun akıntısına bıraktım. Ban Hien'de çoluk çocuk herkes demir dövüyordu. Orada yapılan bıçaklar asla körlenmezmiş. Ben Fonam'da yine çoluk çocuk, erkek kadın herkes pamuk dokuyordu. 300 yıllık bir köy. Eskiden sarayın kumaşları yalnız bu köyde dokunurmuş. Ben hatta herkes lao lao pirinç rakısı imal ediyor ve şişeleri olmadığından kola şişelerine dolduruyordu. Ben Çan'da herkes çanak çömlek yapıyordu. En çok tang dedikleri kocaman karınlı su kapları, bir de damlar için, kiremit tapınaklar için süslü fayanslar üretiyorlardı. Anladınız elbet, ban köy demek ve hepsinde suların çekildiği yerler set set ekilmişti. O gün bugün ejderha kralın düğün armağanı içinde öne sürdüğü koşul sürüyordu ve hepsinde... Bundan sonrasını ben görmedim, duymadım, söylemedim, kötü niyetlerin işi. Ve hepsinde rivayete göre afyon ekiliyordu. Hükümetin yıllarca önce getirdiği yasaya rağmen. Nehirlerin anası Mekong boyunca suları yara yara ilerliyorum. Bir yanda park etmiş kayıkların, motorların sayısı çoğaldı. O yana yaklaşıyorum. Beyaz kireçle sıvanmış basamaklar dağın tepesine doğru yükseliyor. 400 kadar basamak çıkınca derin mi derin mağaralar. Mağaraların içinde yüzlerce binlerce irili ufaklı Buda heykeli ve dua eden tütsü yakan insanlar. Burası kutsal mağara. Kutsal mağaranın adı Tamting. Tay saldırılarından kurtardıkları Buda heykellerini 100 yıllar önce burada saklamışlar. O gün bugün habire yeni Buda heykelcikleri ekliyorlar. Ana tanrıça iki dağ arasındaki bir kıvrımda iyice boz bulanık bir renk aldı. Burada çocuklar taşlı sahilde oynuyor, kadınlarsa yarı bellerine dek çamurlu suda. Nehir kulağıma fısıldadı. Bak, benim sularımdan altın topluyorlar. Dün olduğu gibi bugün de bu ağır işi erkekler değil, kadınlar sürdürür. Bütün gün ellerinde elekler, suları, kumu eleyip dururlar. Şansları iyi giderse günde 1,5 gram altını çamurdan ayıracaklar. Laos'ta altın madeni vardı. Bu madenleri devlet işletiyor ve Tayland ile Vietnam'a ihraç ediyordu. Bir başka yanda... Mekong'un Nam Kan Nehri ile buluştuğu yanda herkes suda yüzüp eğleniyordu. Suyun temiz ve pırıl pırıl olduğu tek yerdi orası. O sahilin tepelerinde bir mezar taşı var. 19. yüzyılın ünlü Fransız gezgini ve kâşifi Henri Mouton'un. Henri Mouton 1860'da Angkor Tapınağı'na toslamış, daha bu keşfinin tadına varamadan bir yıl sonra tam da Luang Prabang'ın muhteşem doğasında dolaşırken sıtmaya yakalanıp ölmüştü. Bir ara ana tanrıça sus ve dinle dedi. Kulağımı sulara verdim. Mekong'un tüm kıyılarından çocukların sesi geliyordu. Bir şarkıydı bu. Yen sabay sauna anlamını sordum ana tanrıçaya. Çiftçiler doğada hep mutludur demekmiş. Henüz kapitalist döneme uygun çocuk şarkıları yoktu anlaşılan. Nehrin ve çevrenin ritmine uygun aheste aheste dolanırken bir ara ana tanrıça uyardı beni. Tekneye sıkı tutun, tepe taklak sularıma yuvarlanmak istemiyorsan sıkı tutun. Doğru söylüyordu. Arada yanımdan vın diye bir şeyler geçiyor. O kadar hızlı geçiyor ki yaklaştığını göremediğim gibi uzaklaştığını da ancak ufukta bir nokta haline geldiğinde görüyorum. Vın vın vın sesi hızı ve dalgalarıyla benim tekneyi salladıktan sonra hızla yok oluyor. Bunlar Toyota ya da Datsun otomobil motorlarıyla takviye edilmiş müthiş süratli tekneler. Japon gençler başlarında motosiklet başlıkları, üzerlerinde parlak renkli rüzgar ceketleriyle spor turizmi için buraya akın edip ülkeyi kuzeyden güneye bu hızlı motorlarla geçiyorlar. Bir de başkent uçağında yer bulamayan iş adamları. Luang Prabang'dan ayrılmadan önce ana tanrıçaya ben de bir şeyler söylemeye karar verdim. Bütün ülkede ama özellikle Luang Prabang'da dikkatimi çeken ve bu ülkeyi yöredeki tüm ülkelerden farklı kılan iki özelliği de ben nehrin sularına fısıldadım. Birincisi, burada avuç açan tek çocuğa rastlamamam. İkincisi, buradaki Budist rahip ya da öğrencilerin insanlarla, yaşamla iç içeyi. İkisini de biraz açayım. Yörenin en gelişmiş, en zengin ülkesi Tayland'dan, en yoksul ülkesi Kamboçya'ya her ülkede yabancılara avuç açan, dilenen, para olmazsa bir şeyler isteyen çocuklar hep her yerde çevrenizi sarıyor. Tayland'da para, özellikle dolar, Burma'da ruj, parfüm, kozmetik, Kamboçya'da kalem, defter istiyorlar. Laos'ta dilenen, bir şeyler isteyen tek çocuk yok. Avuç açan tek insana rastlamadım. Laos'ta rahipler ve Budizm öğrencileri her an yaşamla iç içeler. Günlük yaşamı halkla paylaşıyorlar. Öteki ülkelerde onları en çok sabah erken ve öğleyin yemek toplamaya çıktıklarında ve tapınaklarda görebilirsiniz. Güneş battıktan sonra yemiyorlar. Sonra meditasyona kapanıyorlar ve hiç çalışmıyorlar. İşlerini hep başkaları görüyor. Oysa Laos'ta çalışıyorlar. Domatesini kendi ekiyor, nehirde çamaşırını yıkıyor, alışverişini yapıyor, yapı işçilerine el veriyor, yük taşıyor ve bunlar gibi. Bu da onları insanlarla, yaşamla iletişime zorluyor. Yoldan geçen her yabancıyla konuşmaya çalışıyorlar. Bana öyle geldi ki, Luang Prabang'da 40 bin nüfusun 39 bini turuncular içinde ve her biri her an güler yüzle yardımınıza koşmaya hazır. Mekong'un sularına bunları söyledim ama ana tanrıça çok keyiflendi ve yanılmıyorsam şöyle bir şeyler mırıldandı. Bakma şimdi hızla kapitalist düzene geçmeye çalıştığımıza. Sosyalizmin öğrettiği değerleri de yitirmedik. Sosyalizm, kimi değerleri bize asla terk etmeyecek biçimde içimize yerleştirdi. Çocukların dilenmeye alışmamış olması, din adamlarının insanların hizmetinde olması bundandır. Artık Luang Prang'dan ayrılma zamanıydı. Ana tanrıça, bırak kendini kollarıma, seni başkente ulaştırıvereyim dediyse de, Vientiane'ye o çılgın motorlarla nehirden girmeyi göze alamadım. Paşa paşa uçağa bindim, yarım saat sonra Vientiane'de yine Mekong nehrine kavuştum. Vientiane'de tapınakları ve pazarları çabuk geçtim. Ama çabuk derken Wat Pa Kaw, Zümrüt Buda Tapınağı ve Wat Ong Teu, Büyük Tapınak ve Wat Sok Drukpa, Luang, Orman Tapınağı gibi ünlülerde durmazlık etmedim. Ve soluğu kent dışındaki kültür parkında aldım. Kültür parkı, Buda parkı ya da onların deyişiyle Tadua. Burası düş gücünü kanatlandıran, fantastik mitolojiyi taş heykellere dönüştürmüş bir park. Yüzlerce ruha ve Buda'nın tüm yaşamlarına adanmış. Hint ve Budist mitolojilerinin çeşitli öyküleri, iyilik ve güzellik, kötülük ve çirkinlik, açgözlülük ya da dayanışma dev heykeller aracılığıyla anlatılıyor. Hayır, eski ya da geleneksel bir park değil. Bağımsızlıktan sonra biraz çılgın bir rahip tarafından tasarlanmış. Yönetime komünistler el koyunca çılgın rahip Laos'tan kaçmış, nehrin karşı kıyısında Tayland'a benzer bir park yapmış. Evet, karşı kıyı Tayland'dı. Orada Mekong iyice daralmıştı. Olduğum yerden yine nehir boyunca biraz yukarı çıksam, karşı kıyı Burma olacaktı. Orada da Mekong iyice daralmıştı. Ana tanrıça dedim. Nehir ses vermedi. Durgun, neredeyse kıpırdamıyor. Hüzünlü gibi. Yol arkadaşımı böyle hüzünlü bırakamazdım. Bak ana tanrıça, benim geldiğim topraklarda ana tanrıçamız var. Anadolu'nun toprak anası. Sana hiç benzemeyen kocaman doğurgan kalçaları, emzirmeye hazır kocaman memeleri olan yedi veren gül misali, Anadolu'ya ha bire çiçek açtıran ana tanrıçamız. Adı Kibele, Kubaba, Sibele, Artemis. Kimi zaman da Elif. Sana onu anlatayım mı? Baktım boşuna hiç oralı olmuyor. Ben de sustum. Neden sonra sularda şöyle bir kıpırdanma oldu ve belli belirsiz bir ses, "Burası altın üçgen," dedi. "Burada içim acıyor." Altın üçgen, bilmez olur muyum? Altın üçgen eşittir Afyon. Adı üzerinde altın üçgen Laos, Burma ve Tayland'ın birleştiği yer. Üçgenin her ucu bir ülkede. Altınlığı ise Afyon'dan geliyor. Yeryüzünün en çok afyon üretilen yeri burası. Mekong nehrinden uzaklaşıp sarp dağlara, sık ormanlara, gözden ırak yamaçlara daldıkça üretim artıyor. Altın üçgenin tam ortasındayım. Sonsuz bir sessizlik ve sakinlik egemende. Laos'un ve Laos insanının sessizliği, sakinliği mi? Yoksulluğun, acının, ölümlerin sessizliği mi? Nehir yine durmuş gibiydi. 35 derece sıcakta yaprak kıpırdamıyordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Tüm Budistler meditasyonda olsa gerek. Olduğum yerden, yani parkın en ucundan Tayland ile Laos'u birleştiren yeni tamamlanmış dostluk köprüsünü görebiliyordum. İki ucunda asker, polis denetimi, üzeri bomboş, havada asılmış duruyordu. Sanki hiçbir zaman hiç kimse geçmeyecek. Bütün bu sessizlik, sakinlik aldatıcıydı. Gözümün ulaşmadığı yamaçlarda afyon üretimi sürüyordu. Orman yangınlarının çokluğuna şaşmamak gerek. Afyon'da bir bitki ve toprak istiyor. İçimin acıması bundan, dedi ana tanrıça. Altın üçgen sözü bulunduğum parkta başka bir ironiyi çağrıştırıyordu. Karşı kıyıda Tayland'da gelişmiş tüketim toplumlarının tüm belirtileri. Gece ışıl ışıl neonlar, gündüz lüks gökdelenler. Bu yandaki yoksul, sessiz, sakin Laolarına göz kırpıp duruyor. Karşı kıyı, yaşasın lüks hayat, yaşasın paranın gücü, yaşasın daha çok tüketim diye avaz avaz haykırıyor, dev reklam panolarıyla bu yaşasınları gözlerden içeri içeri sokuyordu. O kışkırtmalara dayanamayan Laoslu kızlar, dostluk köprüsünü değil, dağ yollarını ve salları yeğliyordu karşıya geçmek için. Sonra evlerine kötü yola düştü haberleri geliyordu. Tayland'dakinin aksine Laoslu ailelerin en korkunç kabusuydu bu. İçimin acıması bundan dedi ana tanrıça. Altın üçgenin bir özelliği daha birçok azınlığı, Miao'ları, Karenleri, çoğu Mao döneminde Çin'den kaçıp Mekong kıyılarına sığınanları barındırması. Miao'lar Laos'taki sakıncalı azınlık. Hükümete göre anarşist, kendilerine göre yalnızca eşit haklar arayan azınlık. Onlar için dünyanın birçok köşesinde insan hakları örgütleri kolları sıvamış ama pek bir başarıya ulaşamıyorlar. Laos'ta pek istenmedikleri için onları üçgenin Tayland'daki ucunda Chiang Mai kentinde bulacaktım. Horlanan, kovulan, ezilen azınlıkların hep yasa dışı işlere girmesi, yasa dışı işlerde kullanılması, afyon üretimi gibi rastlantı olmasa gerek. İçimin acıması bundan dedi ana tanrıça. Ayrılık vakti çoktan gelmişti ama nehri öyle hüzünlü bırakıp gitmek hiç içimden gelmiyordu. Sessizlik ve sakinlik hala sürüyordu. Gözümün değdiği ilk ağacın dalına uzanıp o kıpkırmızı çiçeklere uzandım. İki ateş yıldızı kopardım. Birini defterimin arasına koydum, ötekini ana tanrıçanın sularına attım. Gülümseyerek teşekkür etti. Birkaç gün sonra bana verdiğim bu çiçeği Kamboçya'da ya da Vietnam'da daha da sonra Güney Çin Denizi'nde görebilirsin dedi. Ya da bana öyle geldi. Ona söylemedim ama içimden biraz zor dedim. Yani bu çiçeğin Kamboçya'ya, Vietnam'a ya da Güney Çin Denizi'ne ulaşabilmesi. Çünkü bakmayın şimdi böyle sakin durduğuna. Vientiane'den çekip gittikten sonra Mekong'un suları güneye doğru dolu dizgin koşacak, köpüre köpüre dağlardan, tepelerden aşağıya yuvarlanacak, çağlaya çağlaya akacak. Hayır, ana tanrıçaya sunduğum çiçeğin peşinden Kamboçya'ya ya da Vietnam'a gitmedim. Onunla vedalaştıktan sonra defterimin arasına koyduğum ateş yıldızıyla İstanbul yoluna düştüm. Bu ülkeye gelmeden önce Laos'un komşusu Vietnam'ın gölgesinde yaşadığını sanıyordum. Yalnız Vietnam'ın değil, tüm komşularının gölgesinde yaşadığını şimdi anlıyordum. Çin, Vietnam, Tayland, Burma ve Kamboçya ile çevrilmiş kara parçası, hiç sahili olmayan, açık denizlere asla ulaşamayan, Mekong dışında denize ulaşımı olmayan. Yol boyunca Laosluların şu deyişi aklımdan çıkmadı. Mekong akar gider, biz hep olduğumuz yerde kalırız. Umutlarını kalkınma, gelişme düşlerinin ana tanrıçaya bağlandığı, bugün Laos'u çok eski zamanların sular ülkesi. Keşke o çok eski zamanlarda şu ejderha kral Naga, güzeller güzeli kızına düğün armağanı olarak suların bu kadar çoğunu içmeseydi, küçük de olsa bir sahil şeridi bıraksaydı bu ülkeye demekten kendimi alamıyorum doğrusu.